kalbimin doğusu. Eril tacirlerin ve erkek katillerin işgalleri altındayken insanlar bir gece yarısı sıcacık uykularından, patlayan bombaların ve hiç dinmeyen sağanak kurşunların saldırısıyla uyandılar. Bazıları sadece bedenlerini bu vahşetten kurtarabildiler. Bazılarının bedenleri paramparça savruldu, rüyalarından yeryüzü cehennemine. Bazıları ise halen can çekişmekte, yaralı bedenleriyle eril tanrıların oğullarının pençeleri altında.
Bir gece yarısı, kalbimin batısı, kan ve ölüm kokan savaş ganimetlerinin taşındığı ve korunduğu yeryüzü kasasında. İnsanların bazıları doygun egoları ve bedenleriyle derin uykularındayken, bazıları ise vahşetten kurtarılan bedenlerinde taşıdıkları korku ve acıları ürkek sesleriyle paylaşıyorlardı.
97,5 MHz auf Radio Lora. Musik et moi. Du bist Musik und ich. Wir widmen dieses Audioporträt, das anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Radio Lora entstand, Mesha Gina Emini. Dieses Programm ist ein Selbstporträt von Özkan, der seit etwa 25 Jahren mit einem männlichen Körper und weiblichen Stimmen Sendungen auf Radio Lora macht und der freiheitliche, egalitäre und teilende Identitäten verkörpert. Wer bin ich wirklich? Meine Weisheit sollte durch die Paranoia des Patriarchats, durch Hexenjagden zerstört werden. Mein Körper wird von imperialistischen, kolonialistischen und faschistischen Besatzern vergewaltigt und brutal ermordet. Meine Haut wird von Kapitalisten zur Ware gemacht und auf dem Markt verkauft. Mein Herz in einem weiblichen Körper wird jeden Moment verraten. Aber meine Seele ist wie ein Regenbogen im ganzen Universum, der die Wesen färbt, indem er sich auf ihnen vermehrt. Ich, Emma Goldman. Eine Revolution, zu der ich nicht tanzen kann, ist keine Revolution. Ich, Ulrike Meinhof. Das Lachen einer Frau durchdringt die Dunkelheit der bigotten Köpfe. Ich, Mesha Gina Emini. Shin Shan Azadi. Alle Inhalte, die in diesem Porträt präsentiert werden, werden von Frauenstimmen getragen. So hoffe ich, dass meine intellektuelle und literarische Präsenz zu einer Frauenstimme wird und einen kleinen Beitrag zur Queer-Entwicklung leistet. Ulrike Meinhof ist das Hauptporträt in diesem Programm. Geschrieben und dramatisiert von Dario Fo und Franca Rame. Ich bin Ulrike Meinhof und schreie. Das Theaterstück. Evin, Kurdisch, Tanja, Türkisch, Julia, Französisch, werden das Theaterstück für das Radio adaptieren. Und während sie ihre Schreie mit denen von Ulrike zusammenbringen, werden wir unsere Sendung mit den Schreien von den Frauen aus der ganzen Welt beenden. Wenn Sie die Melodie der Schwalben hören wollen, die mit ihren Flügeln in die Freiheit flattern, bleiben Sie bei Musique et moi.
Privatangelegenheiten sind eminent politisch, Kindererziehung ist unheimlich politisch, die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie es tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen notwendig, unerlässlich.
Schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer. Ist unheimlich schwer. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist. Und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert und das geht in Ordnung und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und einen, der wirklich viel Zeit für sie hat. Und wenn man eine Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen und es ist unheimlich schwer. Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive, dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen,
dass sie einen Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können. Aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos da sitzen wie alle anderen Frauen auch. Und sehr viele von diesen Frauen auch dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien haben, die alle anderen Frauen auch haben. Wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben im Gegensatz stellt zu einem politischen Leben. Wobei man umgekehrt sagen kann, da wo politische Arbeit nicht was zu tun hat mit dem Privatleben, bestimmt sie nicht, da ist die Perspektive nicht durchzuhalten. Man kann nicht anti-autoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen.
Beni çok derinden etkileyen bir oyun. Yani bir bağırış, bağırışlar beni etkiliyor. Çığlıklar beni etkiliyor. Çünkü kafamın içinde sürekli çığlıklar var. O çığlıkları da bu oyunla ifade etmek istedim. Kadın meselesi, onu çok sonraları keşfedecektim. Kadın olarak tabii ki patriarka bir sistemde yaşıyoruz. Onun zorluklarını tabii yaşadık ama bunu ne kadarını görebildik, ne kadarını hissettik. İlk İsviçre'ye geldiğimde yani kadın olduğum için Avrupa'da modern denilen bir ülke karşılaştığım ilk tepki, yani 30 yaşındayım, kadınım. İlk karşılaştığım kurum tabii ki sosyal. Bir şeyler yapmak istiyorsun, okulu yapmak istiyorsun, hayata sıfırdan başlıyorsun. Kadın olduğum için bana kurs verilmedi. Kadın olduğum için okuma hakkım elimden alındı. Ama benim eski eşime her türlü olanaklar verildi. Kursta verildi, okul hakkı da her türlü imkanlar sunuldu. Ama bana hiçbiri verilmedi. 30 yaşında olmama rağmen yaşınız çok ileri. Eğitim için geç kaldınız, geç bir yaş. Somut olarak bunu söyleyen de bir kadın asistan sosyal. Yarın öbür gün çocuk yaparsınız. O zaman bunu boşu boşuna biz size vermiş oluruz bu şansı. Bunlar beni düşündürttü ne demek yani. Yani çocuk yaparsam benim artık kaderim o çocuğa bakmak mı? O çocuğun sorumluluğu sadece benim üzerimde mi? Orada sorgulamaya başladım tabii. En son patlama noktası da zaten okulun son yılı yaptığım diploma çalışması. Orada bu işi iyice derinleştirdim. Çok fazla okuma yaptım, düşündüm, yazılar yazdım. Projeler yaptım. Bütün durumlara feminist bir perspektifle bakmaya, o feminist bir perspektifle değerlendirmeye başladım. Violon seksist, seksist şiddet konusuna başlarken mikroskobik bir çalışma yaptım. Bunun kökenine kadar indim. Nasıl oluyor, nereden geliyor, neden bu güçleniyor ve neden bu süreklileşiyor. Bunun kaynağına indim. Yani çocuk, benim alanım çocuk olduğu için bu işin de çocukluktan başladığını gördüm, gözlemledim. Gözlemler yaptım, röportajlar yaptım, kitaplar okudum, belgeseller baktım. Ya, araştırma çok genişti her açıdan. Antropolojik, sosyolojik, psikolojik açıdan değerlendirdim. Bu patriarka sistem aslında çocukluktan başlayan bir şey. O stereotipleri, toplumsal cinsiyet stereotiplerini biz çocukluktan itibaren çocuklara empoze ediyoruz. Bunu kabul ediyor ve sistem hiçbir zaman durmuyor ve ilerliyor. Değişimini çocuklarla, yani bu devrimi ancak çocuklarla yapabiliriz. Eşitlik meselesi sadece politik bir mesele değil. Eşitlik meselesi değerler, ortak değerler noktasında ben bu projeyi gerçekleştirdim. Ben 4 tane prensip üzerine çalıştım. Eşitlik, ifade özgürlüğü, rıza ve saygı. Hangi ülkeden gelirsen gel, hangi dine mensup olursan ol, bu 4 prensibe hiç kimse hayır diyemeyecekti. Her kesimden insanlar da bu projeme katıldı. Onlarla birçok tartışmalar yaptık. Stereotipler üzerine bunları nasıl kırabiliriz çocuklara? Hatta orada katı, muhafazakar Müslümanlar da vardı. Onlar bile hani acaba biz çocuğumuza ne tip kitaplar önerebiliriz? Aa bakın bu kitapta acaba toplumsal cinsiyeti güçlendiren ifadeler var mı? Ne dersiniz? Biz böyle yapıyoruz ama acaba nasıl bir yol izlemeliyiz gibi tartışmalar oldu. Ailelerden geri dönüş çok iyi oldu ve bu projeyi ilk yaptığımda çalıştığım çocuk grubu 4 ile 6,5 yaş arasıydı. Çocuklara aptal gözüyle, asla bu prensipleri anlayamaz gözüyle bakılıyor ve o çocuklar o 4 prensibi gerçekten çok iyi anladılar. Çok güzel ifade ettiler. Çünkü ben süreci başından sonuna kadar videoyu aldım. Videoları daha sonra çocuklara ve ailelere izlettim. Çocukların hepsi dört prensibi çok iyi biliyor ve kendi aralarındaki tartışmalar da gerçekten çok enteresandı. Eşitlik üzerine mesela bir oyun oynuyorlar. Oyun içerisinde eşitsiz bir yaklaşım gördüklerinde ama bu diyor hepimiz eşitiz ama gibi tartışmalar yapıyorlar. Hatta kendi aralarında manifestasyonlar yani eylemler falan yapıyorlar. Eşitlik, özgürlük, saygı. Bu benim için şey yani küçük bir devrim. Şu an çalıştığım çocuk grubu 2 ile 5 yaş arası. Ben 2 yaşındaki çocuğa soruyorum. Bir röportaj yaptım çocukların hepsiyle. Eşitlik neden önemlidir? 2 yaşındaki çocuk daha yeni konuşmayı öğrenen çocuk diyor ki çünkü hepimiz aynı haklara sahibiz. Yani temeli bu. Bu çocuklar bu patriarkal zihniyeti kıracak bu çocuklar. Buradan başlamamız lazım temelden. Çünkü stereotipler bir kere yerleşti mi onları kırmak zor. Ama çocuklarda bu stereotipler daha çok taze ve onları kırmak kolay. Onun yerine ortak değerlerle onları donatmamız gerekiyor. O zaman ilerleyebiliriz. Bu dört prensip bence birlikte yaşamanın koşullarının vazgeçilmezidir. Hannah Arendt'in de dediği gibi yani bir kimliğin içerisinde sıkışıp kalmak istemiyorum. Yani kadın kimliğim yok sadece benim. Yani kadın kimliğiyle bir şeyler yapmıyorum. Ya da yaptığım şeyler kadın olduğum için değil, insan olduğum için en temelde. Ama bir kadın kimliğine karşı bir saldırı, bir savaş varsa o zaman kadın kimliğim öne çıkar. Ya da Kürt kimliğine karşı her zaman bunu söylüyoruz. Bir savaş varsa orada Kürt olurum ya da başka bir ulusu ezan başka bir ulus varsa ezilenden yana olurum. Çünkü kadın Fransız dilinde bile görünmezdir. Kadını görünür, kadın varlığını da görünür kılmaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken hani sadece kadın olduğum için değil, bu böyle bir eksiklik var, böyle bir haksızlık var. Kadının görünmez oluşu beni rahatsız ediyor. Hani bu değerler yok yani. Çünkü eşitlik, saygı diyorsak kadın niye yok? Zaten sorun şurada ki iki cinse indirgemek insanı. Yani diğer seksüel tercihleri olanları ne yapacağız? Yani kadın ve erkek denince hani biyolojik bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu toplumsal rollere dönüşmüş. Ve bu toplumsal rollerin altında insanlar eziliyor, kendini ifade edemiyor. Ya kadın gibi ifade edecek, belirlenmiş zaten o roller, ya da erkek gibi. Onu ben kabul etmiyorum. Bana, benim değerlerime uymuyor. Çalışmalarım da genelde bu şeyle refleksiyonla yapıyorum. Kız çocuğu ya da erkek çocuğu olarak bakmıyorum. Onun istekleri var, onun yetenekleri farklı, hayatı görüşü, onun rengi farklı. İfade ediş biçimi de ona göre olmalı, farklı olmalı. Bir tek bir ifade çeşidi olamaz. Bütün kızlar pembe giymek zorunda değil, erkekler mavi ve güçlü olmak zorunda değil. Ne istiyorlarsa onu olsunlar. Kızım, ona verdiğim en önemli şey yani sen seçimlerinde özgür ol. Hiçbir zaman pasif olarak alıcı olma, izleyici olma. Eylem, eylemlilik benim için önemli.
Ce qui m'a touchée particulièrement dans ce projet et ce texte, je pense que c'est l'aspect universel dans le sens où déjà l'écriture de Frank Aram et Dario Fo, c'est déjà un mélange qui a lieu entre Ulrike Meinhof, qui était une activiste allemande du coup. Là, c'est repris par des Italiens. C'est une Kurde qui vient m'en parler pour faire ça avec du turc, du français et du kurde. Voilà, cet endroit-là, pour moi, de... on parle de la même chose, où on a des mêmes besoins, où on a des mêmes envies, on a des mêmes rêves avec des personnes différentes, de différentes générations, de différentes époques, mais... on est tous et toutes en train, à notre échelle, notre niveau, de travailler à ça, de créer ça ensemble par différents moyens, par l'écriture, par le théâtre, par le cinéma, la vidéo, tout ça. Voilà, ça me redonne espoir en l'être humain, l'humanité, ouais. Par rapport au cri de Ulrike et le mien... et par rapport au cri qui m'est apparu quand on a commencé à se voir pour travailler sur ce texte-là, je me souviens de discussions qu'on a eues ensemble qui m'ont, moi, beaucoup nourri, beaucoup marqué sur cette notion de silence, en fait, de silence et de bruit. Je me souviens, on avait beaucoup parlé de ça, de bruit. Enfin, on avait une fois pas mal discuté là-dessus de... Voilà. Ulrike en parle beaucoup, du bruit à l'extérieur, du silence à l'intérieur de la prison, du silence qu'il peut y avoir en elle, du silence qui fait peur, et de cette peur du silence. Et pour moi, je le rattache au cri que je pourrais, moi, en tant qu'Ulrike, un cri qui a envie de ramener du silence, un cri qui dit « stop ». Laissons de la place au silence, puisque le silence n'est pas vide, aseptisé, mort, froid, comme cette prison, mais le silence, il est rempli de vie, et de laisser de l'espace à cette vie-là, que s'il y a tout le temps du bruit, c'est impossible de laisser de la place à cette vie-là, qui a besoin d'espace et de silence pour exister. Je pourrais, pas forcément, mais là je vois un lien avec... le combat de l'émancipation de ce qu'on pourrait appeler les femmes, qui, j'ai l'impression, a besoin de ce silence-là pour que juste l'organicité de la vie se remette d'elle-même en place et qu'on puisse à nouveau voir les choses pour ce qu'elles sont. Si je parle très concrètement, je pense que c'est ce besoin de... en tant que femme, arrêter de soutenir un système patriarcal malgré moi et arrêter de le nourrir en permanence de manière inconsciente, en soutenant par exemple ses valeurs de aussi frénésie, efficacité, compétition, concurrence, pénurie, enfin toujours plus, compulsivité. Depuis que je suis petite, moi, on m'a dit ce à quoi je devais correspondre, ou alors qu'est-ce qui... Si je voulais plaire, si je voulais être aimée, il allait falloir être ça, comme ça, pour arranger ce système et pour arranger... Et là, le cri, ce serait de dire, ben... Et parfois, ce cri, il peut faire peur, parce que si vraiment on crie, vraiment jusqu'au bout du souffle... Il y a énormément de choses qui sont remises à zéro, compteur zéro. Il y a énormément de choses qui sont à remettre en question, depuis des choses très quotidiennes jusqu'à mon travail, jusqu'à ma relation avec mes amis. Tout ça, pas forcément que réfléchir, mais à remettre du silence partout. Et que ça peut être vertigineux tellement c'est radical. Je pense que quand on laisse le silence, on voit quelque chose... peut voir quelque chose de l'ordre de la vie et de la... On peut être témoin de comme c'est parfait, comme tout est parfait, comme tout est magnifique et comme tout est... En fait, si on les laisse être des choses, elles sont très belles et elles sont très harmonieuses. On peut être témoin de tout ça. Si on laisse le silence, ouais, de l'harmonie, de la beauté, de la justice aussi, tout ça. Et je relis ça avec ma grand-mère parce que je pense que maintenant elle est arrivée à une phase de silence puisqu'elle a aussi elle perd sa mémoire, donc elle a Alzheimer, et que je vois pour la première fois des moments où elle est vraiment en paix parce qu'elle a plus toutes ces histoires du passé, des traumas, des trucs, de tout ça, et elle est juste là, un peu à nouveau comme un enfant. Puis elle va vraiment des fois rigoler pour rien. Pour rien, elle va voir quelque chose, elle va vraiment rire sincèrement. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement puissant, je trouve, la puissance aussi du rire. De avoir cette capacité de rire, de joie, que je relis évidemment. Moi, j'ai jamais vu autant de joie et de rire, et j'ai jamais autant ri qu'au Kurdistan, ça c'est sûr. De jamais perdre de vue sa joie, ce qui nous met en joie intérieurement. Et dès que quelque chose, on sent, ou quand je dis joie, c'est peut-être un sentiment de vie, un sentiment vivifiant. Et toujours se fier à ça, toujours. Et c'est ça que je pourrais dire aux générations qui arrivent, de toujours faire confiance à ça. Et de pas négocier avec cet endroit-là, de pas... avoir de compromis avec cet endroit-là et que c'est la chose la plus importante de suivre toujours ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît pas juste, de pas attendre que le changement il se fasse, mais d'incarner le changement tout de suite. Donc c'est un peu abstrait ce que je dis, hein. Mais si ça devait être après une pièce de théâtre de moi, Julia, je crie, ouais, ce serait une danse dans la nature avec les arbres et les papillons. Juste dire, on va juste prendre un temps pour ça, pour se poser, dire merci, merci, déjà juste, ensemble, et puis juste célébrer, pour rien, pour aucune raison. Moi, Ulrike, je crie, récit de femmes et autres histoires de Frank Karame et Dario Fo.
Ben Ulrike bağırıyorum. Frank Karam, Dario Fo, kadın oyunları.
Prénom?
Adı
Ulrike. Ulrike. Nom?
Soyadı
Meinhof. Sexe? Féminin.
Cinsiyeti? Kadın.
Âge? 41 ans.
Yaşı 41.
Oui, je suis mariée.
Evet, evlendim. Sezaryen doğumlu iki
çocuğum var. Deux enfants nés par césarienne.
Evet, eşimden boşandım.
Oui, séparée de mon mari. Profession?
Mesleği?
Journaliste.
Gazeteci.
Nationalité? Allemande. Je suis enfermée ici depuis 4 ans, dans une prison moderne d'un état moderne.
Bir cezaevine kapatıldım.
Suç. Crime? Attentat à la propriété privée, aux lois qui défendent la dite propriété et aux droits qui en résultent pour les propriétaires d'étendre sans limite leur propriété sur tout.
Özel mülkiyeti ve onu koruyan yasalara saldırıda bulunmak ve mülk sahiplerinin özel mülkiyet haklarını sınırsızca genişleterek her şeyi mülkiyetlerine almak istemelerine karşı koymak.
Tout.
Her şeyi.
Y compris notre
ama
cerveau.
Her şeyi. Beynimizi.
Pensée.
Düşüncelerimizi. Sözcüklerimizi.
Nos gestes. Nos sentiments. Notre travail.
Duygularımızı, işlerimiz ve aşklarımızı.
Et notre amour.
Kısacası tüm yaşamımızı.
Toute notre vie. Aussi, vous, patron de l'état de droit, avez décidé de me supprimer. Votre loi est assurément égale pour tous, sauf pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vos lois sacrées.
Hukuk devletinin patronları, bu nedenle beni yok etmeye karar verdiniz. Kutsal yasalarınıza boyun eğildiği sürece yasalarınız herkes için eşittir.
Vous avez porté à son comble l'émancipation de la femme, car bien que je sois une femme, vous me punissez exactement comme un homme.
Kadının özgürlük ve eşitliğini en üst düzeylere eriştirdiniz. Gerçekten bir kadın olarak beni bir erkek gibi cezalandırdınız. Size teşekkür ederim.
Je vous remercie. Vous m'avez donné la prison la plus dure, aseptisée, froide, mortuaire.
Beni cezaevinden daha berbat bir yere koyarak ödüllendirdiniz. Morgdan da soğuk ve aseptik bir yerde ve duyu organlarımı körelterek bana işkencelerin en büyüğünü yaptınız.
Vous me soumettez à la plus criminelle des tortures, qui est la privation des perceptions. C'est une façon élégante de dire que vous m'avez enseveli dans un tombeau de silence. Du silence et du blanc.
Yani deyim yerindeyse beni sessiz bir hücreye gömmüş oldunuz. Beyaz bir sessizlik, beyaz bir hücre, beyaz duvarlar. Beyaz döşemeler, kapının sır işlemesi bile beyaz. Beyaz sandalye ve yatak, tuvaletten bahsetmek yersiz zaten. Neon lambası beyaz, hep yanık duruyor. Gece gündüz, gece hangisi gündüz hangisi peki? Nasıl bilebilirim? Pencerenin arasından sürekli olarak beyaz bir ışık sızıyor. Sahte bir ışık, pencere gibi sahte.
Blanche la cellule, blanche, blanc les murs, blanche les huisseries. La porte, la table, la chaise et le lit sont laqués de blanc, sans parler de la cuvette du cabinet. La lumière du néon est blanche, toujours allumée, jour et nuit. Mais qu'est-ce que le jour et qu'est-ce que la nuit? Comment puis-je le savoir? Par la fenêtre, il entre toujours la même lumière blanche. Un jour naturel, mais faux, Comme est fausse la fenêtre et est faux le temps que vous m'avez effacé en le peignant en blanc. Silence.
Beni beyaza boyayarak buraya kapattığınız zaman gibi sahte. Sessizlik. Dışarının sessizliği ne bir ses, ne bir gürültü, ne bir insan sesi. Ne koridorlardan geçip giden işitiliyor, ne de açılıp kapanan kapılar. Hiçbir şey. Tümü sessiz ve beyaz. Beynimin içi sessiz. Tavan gibi beyaz.
Dehors, nul son, nul bruit, nul voix. Dans le couloir, on n'entend ni marcher, ni ouvrir ou fermer une porte. Rien. Rien que le silence et le blanc. Silence dans mon cerveau, blanc comme le plafond. Blanche ma voix si j'essaye de parler. Blanche la salive qui se coagule au coin de ma bouche. Silence et blanc dans mes yeux, dans mon estomac, dans mon ventre qui se gonfle de vide.
Sesin beyaz çıkacak konuşmayı denersem, beyaz tükürüğüm ağzımın kenarından bir burukluk bırakıyor. Gözlerimin içi midem boşatan damarlarım sessiz ve beyaz.
Sensation permanente de nausée.
Sürekli olarak kusma duygusu hissediyorum. Beynim odaya süzülen ışığın boşluğunda kafatasımdan kopuyor. Aşırı makinesindeki deterjan köpükleri gibi yükselen tozların hepsi üzerimde. Onları temizliyorum, yan yana diziyorum, yeniden üzerime yapışıyorlar. Yo, hayır, hayır, onları durdurmalıyım. Beni delirtmeyi başaramayacaksınız. Düşünmeliyim, düşünmek. İşte düşünüyorum, sizi düşünüyorum. Bu işkenceyi yapan sizleri düşünüyorum. Sizi bu akvaryumun kristal cabına burnunuzu ezerek dayamış ve beni hapsetmiş olmanın ilginçliğini izlerken görüyorum. Gösteriye bayılıyorsunuz. Direnç göstermemden korkuyorsunuz. Benim gibi olan diğerlerinin, işçilerin ve yoldaşlarımın tasarladığınız güzel dünyanızı bozmanın arayışında olduklarından korkuyorsunuz.
Mon cerveau se détache du crâne au ralenti, errant dans la chambre. Poussière éparpillée comme une lessive dans l'effroyable machine à laver de la Stammheim. Tel est mon corps. Je le ramasse, je le rassemble, je me recompose. Je dois résister. Vous ne réussirez pas à me rendre folle. Je dois penser. Penser. Eh bien, je pense. Et je pense à vous qui me mettez ainsi à la torture. Je vous vois le nez collé, écrasé contre la paroi de cet aquarium, vous me faites flotter. Et vous me regardez avec intérêt, vous attendez. C'est de la vivisection. Vous craignez que je ne résiste. Vous craignez que d'autres, que les ouvriers, oui, vos ouvriers protégés, robotisés, tout à coup, ne se réveillent et n'aillent abîmer le bel univers que vous avez inventé pour votre seul profit. C'est grotesque. C'est grotesque. Vous me supprimez toute couleur tandis qu'au dehors, la grisaille de votre monde pourri, vous l'avez barbouillée de teintes criardes pour qu'on ne la remarque plus.
Ne gülünç. Göz alıcı renkleri boyadığınız, çürümüş ve grileşmiş dünyanızdan dışlayıp tüm renkleri yasakladınız bana. Ne gülünç.
Et vous forcez les gens à tout consommer en couleur. À boire en couleur, à manger en couleur, et puis tant pis si les colorants sont vénéneux et donnent le cancer.
İnsanlar hiçbir şeyin farkına varmadan tüm renkleri tüketsin diye zorladınız onları. Ahududu dudu şurubunu çiğ kırmızıya boyadınız. Kanser yaptığı kimin umurundaydı? Aperatifleri yaldızlı portakal rengine. Zümrüt yeşili, krom sarısı yağlar ve reçellerin zehirli renklerini çocukların midelerine indirdiniz.
Vous barbouillez même vos femmes comme des pitres en folie. Mais moi, vous me condamnez au blanc pour que ma cervelle éclate et s'éparpille en mille confettis. Les confettis de votre carnaval, de votre lunaparc de la peur. Oui, vous affichez une assurance ostentatoire, mais c'est la peur. Une immense peur qui vous rend à ce point cruel et fou. C'est pour ça que Vous avez sans cesse besoin de la foire et du chahut, des néons multicolores partout, des vitrines, des bruits, du fracas, de la radio, du wifi, toujours et partout dans les grands